baş tacı.
Baş tacı programına hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Sesimiz sizlere TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından ulaşıyor. Program yapımcılarımız Didem Güneri ve Özlem Öztaş. Teknik yönetimde Melih Demir Ezer ve spikeriniz ben Burcay Demir sizlerle beraberiz. Efendim sizler de soru, yorum ve önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. Ulaşmak isterseniz iletişim numaralarımız +90 312 463 34 19 463 34 21. Instagram'dan da ulaşabiliyorsunuz. Bas taci alt tire şeklinde arattığınız zaman bize ulaşabilirsiniz. Bizi aynı zamanda www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz.
Sandım bu hataları tekrarlamaktan, onun bunun adına film olmaktan. Özendim bezendim her seferinde, bu defa acaba olur mu diye. Ama kopuktu kopuktu zincir, onduramadım. Ne yaptım ne ettimse onduramadım. Ama kopuktu kopuktu zincir, onduramadım. Bu vakitsizlikte akla ziyan değil mi? Mucize yaratmaktan sıkıldım sandın. Bu durumlar eşit değildi, olmadı. Ama kopuktu kopuktu zincir,
onduramadım.
Ne yaptım ne ettimse
onduramadım.
Ama kopuktu kopuktu zincir, onduramadım.
Ne yaptım ne ettimse
değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Baş Tacı programını dinliyorsunuz. Şimdi bir bağlantımız olacak. Biliyorsunuz ülkemizde kadınlarla ilgili çeşitli alanlarda çalışmalar yürüten birçok sivil toplum kuruluşu var. 40 yıla yaklaşan geçmişiyle Türkiye Aile Sağlığı ve Nüfus Planlaması Vakfı'nın çalışma alanı ise oldukça geniş. Yalnız ülkemiz için değil, bütün dünya için çok önemli bir sorun olan nüfus planlaması aslında aile ve toplum sağlığını da yakından ilgilendiren bir konu. 1985 yılında kurulan Aile Sağlığı ve Nüfus Planlaması Vakfı'nın kuruluş amaçları ve yaptığı çalışmalar hakkında sohbet edeceğiz. Peki konuğumuz kim? TAP Vakfı Genel Koordinatörü Nurcan Müftüoğlu şu anda telefon attığımızda efendim. Merhabalar.
Merhaba, merhaba.
Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Efendim, öncelikle vakfınız hakkında biraz konuşalım. Aile Sağlığı ve Nüfus Planlaması Vakfı nasıl ve hangi amaçla kuruldu?
Sizin de vurguladığınız gibi 85 yılında ülkemizdeki aile planlaması çalışmalarına destek olmak üzere işte özel sektörün, akademinin ve çeşitli kurumların bir araya gelmesiyle kuruldu ve o tarihten bu yana da bu alanı desteklemeye devam ediyor. Ama elbette ki hani alana ilişkin bakış açısı, yaklaşım ve değişik çalışma modelleri de çalışma süreçlerini etkiliyor. Bu şekilde özetleyebilirim.
Şimdi aile planlaması önemli bir konu. Neden önemli diye soracağım size. Ve aile planlamasını da kısaca bir bize tanımlar mısınız?
Evet, çok özetle aile planlaması ailelerin istedikleri zaman ve istedikleri sayıda çocuğa sahip olması demek. Sadece bu doğurganlığını düzenlemek, çocuk sayısını sınırlamak değil ama aynı zamanda çocuk sahibi olamayan aileleri de desteklemek anlamına geliyor. Son derece aslında aile ve birey ve kadın düzleminde bir konu bu. Dolayısıyla özellikle 90'lardan bu yana hak temelli bir yaklaşımla bütün dünyada kişilerin işte birlikte olma, evleneceği kişiyi seçme hakkı, bundan sonra istediği zamanda çocuk sahibi olması ve buna yönelik destekleri içeriyor. Ama bir yandan da doğurganlık ve nüfus arasındaki ilişki nedeniyle nüfus politikalarıyla da ilişkilendiriliyor.
Evet. Peki aile planlaması alanında en çok karşılaşılan sorunlar nelerdir efendim?
Şöyle söyleyeyim, bu bütün dünyada değişen koşullara göre farklılık kazanabiliyor. Biliyorsunuz 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü'ydü. O günde dünya nüfusunun 8 milyarı bulmuş olması nedeniyle nüfus artışı konusu gündeme geldi. Ama şu vurguyla gündeme geldi. Hani genelde nüfusumuz artıyor ama işte bir yandan da bildiğiniz gibi dünyada çevre sorunları giderek artıyor. İnsan hareketliliği, göçler, işte ihtiyaçlar artıyor. Bütün dünyada antidemokratik sistemler yükseliyor. Dolayısıyla insanlara sorulduğunda 7 kişiden 6'sının kendini oldukça güvensiz hissettiği görülmüş. Ama burada biraz hani dünyanın bu halini sadece nüfus ve sadece doğurganlığa bağlamak çok doğru değil. Çünkü biliyoruz ki bu 8 milyardan insandan 5,5 milyarı dünyadaki bu çevresel koşullara etki edebilecek bir tüketim düzeyine bile sahip değil. Ama bizim açımızdan, yani kadın ve sağlık alanında çalışmalar yürüten bir sivil toplum kuruluşu açısından burada önemli olan tam da Birleşmiş Milletler'in Dünya Nüfus Günü'nde vurguladığı gibi bu doğurganlık meselesine baktığımızda tüm dünyada gördüğümüz tablo. Bu tablo bize kadınların %44'ünün tüm dünyadaki kadınların, düşünün yarıya yakını kendi doğurganlıkları ve kendi bedenleri üzerinden söz üretemiyor, haklarını koruyamıyor. Yani ne zaman, ne şekilde, kaç çocuk sahibi olmak istediği konusunda bile söz üretemiyor, bu alandaki hizmetlere erişemiyor. Dolayısıyla bizim çalışma alanımız hem sürdürülebilir kalkınma hem de insan hakları açısından bu perspektifte. Çünkü hani bu evet küresel ölçekte gördüğümüz bir fotoğraf. Yani bunu değiştirmek üzere Birleşmiş Milletler dahil tüm hükümetler, tüm uluslararası kuruluşlar çaba gösteriyor. Ancak gidilecek epey bir yol var ve tabii bu tablo ülkemizde de ne yazık ki çok iyi bir noktada değil.
Evet, bunun için çalışmalar yapıyorsunuz elbette. TAK Vakfı'nın gerçekleştirdiği ve halen yürüttüğü projeler var, eğitim çalışmaları var. Bize bunlardan evet, bahseder evet. misiniz?
Elbette, memnuniyetle. Şu vurguyla gireyim izin verirseniz. Şimdi özellikle hani kadınların yaşadığı bir sorun alanından bahsedince toplumsal cinsiyet eşitliğine de vurgu yapmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten hani belli sorun alanlarında adım atmak ve iyileştirmeler gerçekleştirmek için toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak çok önemli. Ve bu konuda ülkemizde de hani olumsuz bir gidişat görüyoruz ne yazık ki. Hı hı. Bu konudaki sıralamalarda giderek arkalara doğru düşen bir noktadayız. Bizim TAK Vakfı olarak çalışma alanımız açısından bakıldığında biz ülkemizdeki kadınların, genç kızların bedensel hakları ve yaşamları konusunda ne kadar karar verebildikleri, bu kararları hayata geçirip geçiremedikleri ve bu alandaki ihtiyaçlarını ne kadar karşılayabildikleri üzerinden yol almaya çalışıyoruz. Orada da tıpkı toplumsal cinsiyet eşitliğinde olduğu gibi çok olumlu bir gidiş olduğundan söz edemiyoruz maalesef. Yani farkındalığın giderek arttığı bir gerçek. Yani bilgi düzeyi bu noktada giderek iyileşiyor. Hizmet talebine yönelik adımlar da atılıyor. Ama size küçük bir örnek vereyim. Türkiye'de aile planlaması hizmet ihtiyacının karşılanması noktasında olumlu adımlar atıldı. Bunlar özellikle önemliydi. Çünkü bu sayede biz anne ölümlerini, bebek ölümlerini azaltabildik. Güvenli anneliği destekleyebildik. Ama son 5 yıl içinde şöyle söyleyeyim. Karşılanmayan aile planlaması ihtiyacı ülkemizde giderek artıyor. 2018 yılında bu %12'lere varmıştı ki öncesinde daha %6'larda dolaşıyordu. Ya da daha belki ölçülebilir bir boyutta söyleyebilirsem. Hani 1.6 milyon kadın bugün ülkemizde doğurganlığını planlamaya, düzenlemeye ihtiyaç duyduğu halde bunu gerçekleştiremiyor, hizmetlere erişemiyor. Hani bunun anlamı nedir diye de sorarsanız, evet yani istediği sayıda ve istediği zaman bebek sahibi olma noktasında adım atamıyor. Ama bunun sosyal sonuçları kadar sağlık sonuçları da var. Hı hı. İstenmeyen sık gebeliklerin anne ölümlerine yol açması ya da bildiğiniz gibi erken yaşta evlilikler hala sorun olmaya devam ediyor ülkemizde. Dolayısıyla ergen gebeliklerinde ölüm oranlarının yüksek olması, riskli olması bir sorun. İşte kalıcı kadın sağlığına yönelik kalıcı sorunların oluşuyor olması. Bütün bunlar koruyucu sağlık hizmetleri düzeyinde olumlu ileriye doğru adımlar atmamız gerektiğini gösteriyor. Pek çok noktada bunu başardık. Örneğin hani gebe izlem, hastanede doğumlar noktasında aşama kaydettik. Ancak hı hı. ne yazık ki aile planlaması hizmetlerine yönelik benzer adımlar gerçekleşemedi. Oysa evet. ki hani bunu yapabilecek kadar hem sağlık hizmet hı hı. ağı hem de olanakları olan bir ülkeyiz aynı zamanda.
Evet. Bunun için eğitim çalışmalarınız da devam ediyor. Projeleriniz de devam ediyor. Bu arada dinleyicilerimize aktarmış olalım hemen. Farklı dillerde eğitim broşürleri de var. İnternet sitesinde TAP Vakfı'nın bunu da aktarmış olalım. Sizin son olarak söylemek istediğiniz, aktarmak istediğiniz bir husus var mıdır efendim?
Evet, son bir cümle. Sizin söylediğiniz gibi hem web sitemizde bu bilgiler mevcut, hem de TAPV Akademi diye bir portalımız var. Orada da bilgilendirmeye yönelik çalışmalar, videolar mevcut. Ergengelişimi.org diye bir web sitemiz var. Orada da bu aslında bilgi eksikliğinin bir nedeni de kapsamlı cinsellik eğitiminin olmaması. Orada da ebeveynleri ve öğretmenleri bu konuda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Çünkü daha yetişkin olmadan aslında bu konuda adımlar atılması gerekiyor.
Çok
bir
doğru.
De son bir noktayı vurgulamak isterim. Biliyorsunuz son Şubat ayında gerçekleşen deprem bize afetlere ve acil durumlara hazırlanma noktasında adımlar atmamız gerektiğini gösterdi. Burada üreme sağlığına yönelik hizmetlerin, kadına yönelik istismara, şiddete yönelik çalışmaların kriz planları içerisinde, krize hazırlık planları içerisinde yer alması gerektiği, bu hizmetlerin planlanması gerektiği, günümüzde de deprem bölgesinde yapılan çalışmaları gördüğümüzde işte bütün bu gebe izlemleri ve doğurganlığın düzenlenmesine yönelik adımlar yeni yeni atılmaya başlanıyor. Oysaki hani daha öncesinde bunları biz hazırlık planlarımıza katabilmiş olsaydık çok daha hızlıca pozitif adımlar atabilirdik. Bu noktada da biz TAP Vakfı olarak hani süreci desteklemeye yönelik projeler geliştiriyoruz. Bunlardan bir tanesi de Adana'da yaptığımız çalışma. Ona da bir giriş yaparak tamamlayayım sözümü. Hem Adana Büyükşehir Belediyesi hem de Seyhan Belediyesi ile işbirliği içerisinde orada depremden etkilenen kadınlar ve kız çocuklar için çalışmalar yürütüyoruz.
Evet, biz de birazdan Mine Zorlu Er'e bağlanacağız. Vakıftan deprem bölgesinden bir saha görevlisine bağlanacağız ve bilgiler alacağız. Efendim çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Çalışmalarınıza kolaylıklar diliyoruz.
Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Değerli dinleyicilerimiz, TAP Vakfı Genel Koordinatörü Nurcan Müftüoğlu ile beraberdik. Bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. İlerleyen dakikalarda yine TAP Vakfı'ndan deprem bölgesinden bir saha görevlisi Mine Zorluer ile görüşeceğiz ilerleyen dakikalarda. Biliyorsunuz 6 Şubat'ta yaşadığımız büyük deprem felaketinin ardından deprem bölgesinde yaşamını sürdüren vatandaşlarımız pek çok sorunla karşı karşıya. TAP Vakfı'nın bölgedeki çalışmalarını konuşacağız ve şu anda Sayın Zorluer telefon attığımızda. Efendim merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, iyi yayınlar, hoş buldum.
Efendim siz hem vakıftasınız, deprem bölgesindesiniz ve orada saha görevlisisiniz. Pek çok sorunla karşı karşıya kaldı oradaki vatandaşlarımız. TAP Vakfı'nın bölgedeki çalışmaları şu anda nelerdir efendim?
Evet, sizin de söylediğiniz gibi Adana hem depremden etkilendi hem de yakın çevrede daha büyük yıkımların olduğu şehirlerden de oldukça göç aldı. O yüzden depremin etkilerini burada birebir görmek mümkün. Biz TAP Vakfı olarak depremi yaşayan kız çocukların ve kadınların güçlenmesi projesinde şu an çalışıyoruz, sağ çalışması yapıyoruz.
Evet efendim.
Bu proje kapsamında da deprem sonrasında Adana'da elinde yaşayan kadınlara ve kız çocuklarına üreme sağlığı, cinsel sağlık, kadın sağlığı konularında hem bilgilendirmeler yapıyoruz hane ziyaretleri şeklinde, hem de eğer hizmete erişemiyorlarsa iyileştirmek için gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz. Hem koruyucu sağlık hizmetleri bağlamında hem de diğer sağlık problemleri bağlamında gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz. Bu çalışmada bize Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Türkiye Deprem Yardım Fonu ve belediyelerde desteklerini sunuyorlar. Adana Büyükşehir Belediyesi ve Seyhan Belediyesi. Biz hane ziyaretlerinde hamileler, loğusalar ve 15-19 yaş kadınlara güvenli annelik, cinsel gebeliği önleyici yöntemler, cinsel yolla bulaşan enfeksiyon danışmanlığı, kadın kanserleri, menopoz gibi konularda, ayrıca da toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve çocuk istismar konusunda hem bilgilendirmeler yapıyoruz hem de ihtiyaç doğrultusunda gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz.
Gerçekten çok önemli çalışmalar bunlar. Özellikle o bölgede de yüksek ihtiyaç var şu anda. Peki vatandaşlarımızın ilgisi nasıl? Nasıl geri dönüşler aldınız efendim?
Geri dönüşler çok güzel çünkü dediğiniz gibi çok büyük bir ihtiyaç var açıkçası. Çünkü Adana deprem sonrası dediğim gibi yakın hem etkilendi hem de yakın illerden göç aldığı için açıkçası özellikle ilk dönemlerde hane ziyaretlerinde birkaç ailenin birlikte yaşadığını da biz tanık oluyorduk sürekli olarak depremden etkilenen vatandaşların. Ve tabii ki sağlık koşullarına yetişmekte de zorlanıyorlardı çünkü yetişemiyorlardı. Adresleri burada olmadığı için gerekli yardımı nasıl, nereye yapacaklarını da çok bilemiyorlardı. O yüzden bu konularda hem yönlendirilmek hem de bilgilendirilmek dediğim gibi onları da çok memnun etti tabii ki.
Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak aktarmak istediğiniz bir şey var mıdır?
Yok benim aktaracaklarım bu kadar. Projemiz Aralık ayına kadar devam edecek dediğim gibi. Bu kadar benim aktaracaklarım.
Çok teşekkür ediyoruz. Rica Çalışmalarınızda ederim, kolaylıklar diliyoruz efendim.
Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
Değerli dinleyicilerimiz, TAP Vakfı deprem bölgesinden saha görevlisi Mine Zorler'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. 6 Şubat'ta yaşadığımız büyük deprem felaketinin ardından deprem bölgesinde yaşamını sürdüren vatandaşlarımız için ne tür çalışmalar yapılıyor, bunları konuştuk. Şimdi kısa bir müzik arası, ardından baş tacı devam edecek.
Belki durup dururken yanına gelince söylediklerimi anlamsız buldum. Oysa vakit yoktu ama sen haklıydın, çünkü böyle şeyler acele gelmezdi. Yalandan da olsa ne güzel güldün o akşam bana. Anlaşmak zor, iyi anlaşmak zor. Peki görüşmek çok mu kolaydı? Çok kısa bir zamanda, belki biraz da zorla, bence gayet iyi de anlaştık. Yalandan da olsa güzel güldün o akşam bana. Yalandan da olsa ne güzel güldün o akşam bana. Sen bile ben gelirdim. Sana bir şarkı yazdım söylersin diye. Beni hiç unutmamanı istedim. Yalandan da olsa ne güzel güldün o akşam bana. Yalandan da olsa ne güzel güldün o akşam bana.
Mutlu Mutfak.
Değerli dinleyicilerimiz, mutfakta vakit geçirmek sizin için keyifli mi, sıradan mı? Yoksa çok mu sıkıcı? Yemek yapmayı sevin ya da sevmeyin önemli değil. Çünkü bizim mutlu mutfağımızda her zaman olduğu gibi sıcacık bir sohbet var. Bugün yemeklerin tadı tuzu üzerine konuşacağız. Tuzu bir yana koyalım şimdilik. Asıl konumuz baharatlar. Sofralarımızda tuzun en yakın arkadaşı karabiber, sonra kimyon, yenibahar, zerdeçal, safran. Şimdi zannetmeyin ki size hangi baharat nerede, niçin, nasıl kullanılır anlatacağız. O başka bir programa. Bugün çayınızı, kahvenizi ya da hava çok sıcak derseniz soğuk bir içeceğinizi alın yanınıza, sohbetimize kulak verin. Bugün o çok sevdiğimiz baharatların hikayelerini anlatacağız sizlere. Ve konuğumuz da Elif Berna Kutluata. Efendim hoş geldiniz.
Hoş buldum, teşekkür ederim.
Şimdi bir aktara girdiğimizde burnumuza farklı farklı kokular geliyor. Hepimiz iyi kötü biliriz baharatları. Hepimiz kullanıyoruz günlük hayatımızda ama sizden de bir hikayesini dinleyelim dedik baharatların bugün. Farklı renklerde, kokularda, lezzetlerde un ufak olmuş bitkiler midir baharatlar? Nedir baharat?
Şöyle, baharatın aslında bir kriteri var. Bir bitkinin diyelim ya da bir şeyin. Bitki de olmak zorunda değil. Baharat olabilmesi için kriterler var. Bir tanesi yani bir rahiyasının, bir kokusunun olması gerekiyor. İkincisi bir etki bırakması gerekiyor eklendiği şeyde. Üçüncüsü taşınabilir olması gerekiyor. Ve dördüncüsü taşınırken kokusunun ve dokusunun bozulmaması gerekiyor. Dolayısıyla örneğin bir taze kekik değil de hakikaten kurutulmuş kekiği baharattan kabul ediyoruz. Hı hı. Ve bu kriterlere göre de yüzyıllar boyunca baharatlar oradan oraya gidip gelmişler zaten.
Şimdi baharatlar sapından mı yapılır, yaprağından mı yapılır? Bunlar da önemli aslında değil mi?
Şöyle biraz baharat yolundan ve baharatın hikayesinden bahsetmek gerek onun
tabii
için.
Tabii ki.
İpek yolu çok bilindik bir yol. İşte batıdan Avrupa'dan Çin'e giden bir yol. Baharat yolu da gözümüzde şöyle canlandırabiliriz. İtalya'dan çıkalım. İtalya sahillerinden karayoluyla çıkın ve İran'a kadar gelin. İran'dan sonra eğer kuzeye giderseniz Çin'e ipek ticareti için gidiyorsunuz. Ama güneyden işte Semerkant'tan bugünkü Tacikistan, Pakistan, Afganistan'dan doğru Hindistan'a giderseniz de baharat yolundan gitmiş oluyorsunuz. Baharat yolu karadan işleyen bir yol ağırlıklı. Ama tabii Afrika söz konusu olduğunda, Zanzibar gibi adalar söz konusu olduğunda da deniz. Karışık bir ağ. Ve daha 6. yüzyıldan falan bahsediyoruz ilk Avrupa'ya baharatın gelmeye başlaması. Biz bugün onu çok anlayamıyoruz bence. Yoksunluğunu bilmiyoruz çünkü ne demek olduğunu.
O kadar çok kullanıyoruz ki.
Ama o dönem çok büyük zorluklarla getiriliyor ve çok tüccardan tüccara aktarılarak getiriliyor. Bu cin fikirli tüccarlar da şöyle yapmışlar. Her tüccar nereden aldığını ve hangi koşulda aldığını bir sonraki tüccara söylememiş. Gittiğinde de değerini arttırmak için tüccarlar çeşitli hikayeler uydurmaya başlamışlar. En kıymetli şeylerden biri karabiber. 7. yüzyılda mesela karabiber çok kıymetli bir şey. Bugün hala bazı restoranlarda gittiğinizde karabiberi ayrıca masanıza gelip ister misiniz diye sorup şöyle çıkı çıkı bu değirmenlerden çekerler ya. İşte o kültür o zamanlardan geliyor. Çünkü çok kıymetli bir şey ve asaletin göstergesi. Yani o kadar asilsiniz ki ve o kadar zenginsiniz ve o kadar güçlüsünüz ki sizin sofranıza baharat geliyor. Ve öyle baharatı da kimseye teslim edemiyorlar karabiberi canınızın çektiği kadar koyun diye. Yani o koklamalık öyle o kadar veriliyor ve daha çok da ilaç olarak da kullanılabiliyor. Tüccarlar birbirlerinin hikayesini uydurduklarından sürekli. Örneğin karabiber elde etmek için bir büyük dağın üstündeki bir kuş yuvasına gidilmesi gerektiğini Oraya gidecek olan insanların işte özel postlar giydiklerini, işte kiminde küçük çocuklar işte gidip minik elleriyle, insan eli girmiyor, minik elleriyle o kuş yuvasının dalları arasından onu çıkardığını.
Nereden bulunduğu bilinmiyor. Böyle
bilinmiyor ve bilinsin istemiyorlar. Evet. Dolayısıyla da baharatın değeri ve biraz da sihri, bir de yani 7. yüzyıldan bahsediyoruz. İnanışların çok güçlü olduğu ve pek çok şeyin bilinmediği. Bir bitkinin biraz önce sizin söylediğiniz gibi yani bu kökü mü, dalı mı, yaprağı mı, tohumu mu, çiçeği mi ne olduğunu çok da görüntüden bakınca teşhis edemeyeceğimiz diyelim yüzyıllar. Dolayısıyla da o sihri baharatın biraz böyle insanın aklını büyüleyen bir şeye dönüşmesi o yüzyıllarda başlıyor. Karabiber o kadar kıymetli ki yine o yüzyıllarda örneğin 5 karabiber tanesini çeyizine koyan bir asilzade hanımdan bahsediliyor. Ya da bir yine İngiltere'de bir asilzadenin diyelim soylu birinin çocuklarına tarçın çubuğu miras bıraktığından bahsediyor kayıtlar. Çok değerli. Yani o yüzden anlayamıyoruz. Yani dediğiniz gibi biz aktara gittiğimizde şöyle bir tarçın çubuğu alıyoruz. Mesela bir torbanın içinde bir sürü oluyor ya. Ve onu bir yerde koyuyorsunuz evinizde. Bazen kullanıyorsunuz, bazen kullanmıyorsunuz, unutuyorsunuz gibi. Yani bugün mesela dinleyicilerimiz şöyle hayal edebilirler. Lütfen evinizdeki, mutfağınızdaki baharatlığı düşünün. Eğer o baharatlığa siz 7. 8. yüzyılda sahip olsaydınız, yani sadece para olarak karşılığını çok çok servet düzeyinde almakla kalmazdınız. Aynı zamanda siz şahsen bölgenizdeki en soylu insanlardan kabul edilirdiniz.
Şimdi uzak olduğu için mi? Elde etmesi zor, tüccarlar ağzı sıkı. Evet, bu gibi nedenlerden dolayı. Şimdi ben düşünüyorum Avrupa'da kimsenin aklına gelmemiş demek ki 6. yüzyıla kadar. Doğru
yetişmiyor.
Mudur?
Çünkü yetişmiyor. Avrupa'nın doğası bu tür baharlı bitkileri yetiştirmeye müsait değil. Neresi müsait? Hindistan, Afganistan, bugünkü Orta Doğu, Arabistan ki Kur'an'da da yeri olan Saba Melikesi Belkıs ve Hazreti Süleyman'ın hikayesi. Saba ülkesi bugünkü Arabistan Yarımadası'nın ucunda kaybolmuş bir Arap ülkesi olarak anılıyor. Öyle baharatları varmış ki bir misyoner tüccar o ülkeye gittiğini yani öyle tabir ediliyor daha doğrusu öyle bir ülkeye gittiğinde yine çok eski kayıtlar bunlar. Şöyle söylüyor. Daha sahiline geminizle sahiline varmadan daha açıktayken ülkenin kokusu burnunuza dolardı ve bu ilahi kokular sizi ister istemez o adaya o ülkeye doğru çekerdi gibi. Zanzibar için de aynı şeyi söyleyenler var. Dolayısıyla Afrika'nın çevresi bugünkü Arabistan Yarımadası, Hindistan, Hindiçin denilen Çin denizindeki adalar. Oranın iklimi buna müsait olduğu için bu baharlı ağaçları, bitkileri yetiştirmeye ve toprak olarak da su olarak da çünkü belli bir ısıda da olması gerekiyor. Örneğin zencefilin bir kök olduğunu düşünürseniz o Avrupa'nın soğuğunda ya da İngiltere'nin bitmek bilmeyen yağmurlarında var olması mümkün olmayan bitkiler. Dolayısıyla da uzaktan geldikleri için de böyle. Ve geldikçe işte kimi eti korumak için çünkü tuz gibi tatlandırmak için çünkü et kullanıyor Avrupa'da çok bitki yok, yeşillik yok, sebzeleri yok. Eti tatlandırmak için ya da korumak için bir kısmı örneğin karanfil ağrı kesici olarak çok kullanılıyor. Karanfil lapası tarifleri var. Karanfili de en fazla mesela ilginç gelenlerden biri belki dinleyicilerimize de ilginç gelebilir. Çin hükümdarları, Çin saraylarında asillere ve hükümdarlara, prenslerine hizmet edecek olan çalışanların, saray hizmetkarlarının mutlaka ağızlarında karanfil bulundurmaları gerekiyor ki. Ola ki nefesleri hükümdara vurursa ağız kokusundan rahatsızlık duyulmasın diye. Böyle böyle sürekli günde belki iki gün üst üste ağızlarında sürekli karanfil bulunduran bu hizmetkarların dilleri uyuşmaya başlıyor. Ağızları uyuşmaya başlıyor. Buradan yola çıkarak bir uyuşturucu özellikle de diş sağlığında diş ağrısı çok yamandır ya. Onun için karanfil kullanılmaya başlanıyor. Diğerleri de özellikle işte zencefil çok tutuluyor. Kaybolmuş baharatlar var ama en çok mesela adı geçenlerden biri pelesenk ağacı. Bugün de vardır. Hakiki bir pelesenk tesbihiniz varsa mesela kokusu muhteşem. İlginç bir ağaç. Dışı gövdesi kesildiğinde görebilirsiniz. Dışı ak pelesenk denilen bir hattı var, bir halkası var ama içi mor bu ağacın. Ve muhteşem bir kokusu var gerçekten. Daha çok bugünlerde tesbih yapımı ya da özel işte biblo gibi bir şeylerin yapımında kullanılıyor ama pelesenk ağacı Romalılar döneminde çok kıymetli. Çünkü örneğin beşik yapılıyor ya da hükümdarlara özel tahtlar yapılıyor bunlardan ve bu sadece kokusundan yola çıkarak değil, şöyle düşünün, bu asaletinizin de göstergesi.
Bulunamayan bir şeyden taht
tabii
yapılıyor.
Yani bugün de evinize bir mobilya seçecek olsanız hani kullanımını öne çıkarırız biz belki ama malzemesi de önemlidir. Gül ağacın bir şey yaptırmak hani kıymetlidir ya, onun gibi ulaşılabilir bir şey değil. Fakat Araplarla Romalılar arasında o dönem çok ciddi bir kavga çıkıyor. Çünkü baharat vergileri var ve bunlar çok acımasız vergiler. Baharat olarak alınıyor vergiler. Yani karabiber olarak ödüyorsunuz verginizi. Karanfil, kimyon olarak ödüyorsunuz. Sumak olarak ödüyorsunuz örneğin. Bugün kolay geliyor ama o zaman çok kıymetli. Öyle ki karabiber kendi ağırlığınca altın. Karanfil kendi ağırlığının iki katı kadar altınla karşılanıyor. Yani herhangi bir para da değil. Dolayısıyla Romalılarla Araplar arasında bu atışma olunca pelesenk ağaçlarını Romalılara vermemek için Araplar ateşe veriyorlar. Ve dönemin Roma hükümdarı bir şey yayınlıyor. Diyor ki her bir pelesenk ağacı bir Roma vatandaşıdır. Pelesenk ağacına ne yapılırsa bir insana, Roma vatandaşına yapılmış gibi kişi cezalandırılır. Pelesenk ağaçlarını ateşe verenler öldürülüyorlar falan, yani çok acımasız baharat savaşları var. Ve bu şekilde bir şeyle devam ediyor. Yani baharatın bu sihirli dünyası giderek işte vatandaş kabul ediliyor. Nereden geldiği bilinmiyor. Yine Romalılarda mesela asaletinizin önemli bir göstergesi saçınıza kullandığınız yağ. Dolayısıyla Romalılar bu baharatların üretildiği bölgelere kendilerine özel baharatlar üretilsin diye bir takım bahçeler kurduruyorlar ve onları saç yağı olarak kullanıyorlar ve oradan asaletinizin ne kadar yüksek olduğunu anlıyoruz. Erkekler için konuşuyoruz tabii. Ve yine baharat bahçeleri var. Özellikle Musevi bir şairin şiirinde yer verdiği bir bahçe. Gelinlere baharat ağacı çeyizler yapılıyor damatlar tarafından, yani çeyizine bir katkı olarak meyve ağaçları, zeytin ağaçları, ki gelir getirici ağaçlar onlar, onların arasına da bir takım kokulu bitkiler ve baharat ağaçları ekiliyor ve olgunlaşan bu bahçe evlenilecek olan kızın çeyizine sunuluyor ve orada da hatta o şair şöyle söylemiş kız kardeşi için, diyor ki bu kurnaz kokuların olduğu bahçeler seni kandırmasın. Yani onunla hemen evlenme gibi. Ve bu şekilde aslında 14. yüzyıla kadar böyle bir tüccarların korkunç hikayeleri, işte deniz canavarlarının ağzından elde edilen kimyon taneleri gibi korkunç hikayelerin ardından 14. yüzyıla kadar geliyoruz. 14. yüzyılda ilk defa İbni Batuta, dönemin Fas hükümdarının görevlendirilmesiyle 28 yıl sürdüğü söylenilen bir baharat yoluna çıkıyor. Ve ilk defa orada diyor ki hayır, korkunç bir şey yok. İşte şu tür tarçınlar bugünkü Endonezya'nın şu bölgesindeki nehir kenarındaki ağaçların kabuğundan elde edilir. İşte köylü bunu şu mevsimde ve şu saatlerde rendeler. İşte şu tür ağaçlarınki toz haline getirilir, bu tür ağaçlarınki kabuk olarak kalır, işte şöyle gidilir gibi açıklayıcı bir harita ve bir kitap sunuyor. Ve böylelikle 14. yüzyılda baharatın o mistik ve sihirli havası aralanıyor ama kıymeti hiç kaybolmuyor. Yine Saba Melikesi Belkıs'ın Hazreti Süleyman'a gittiğinde sorularını aldığı cevaplardan gönlünün ve ruhunun ferahladığını ve bunun karşılığında baharat verecek, öyle sözleşmişler. Fakat öylesine bir ferahlık yaşıyor ki Melike, karşılığında baharatları değil baharat ağaçlarını verdiğini söylüyor söylenceler. Ve bugünkü Kudüs, Şam, Halep ve Beyrut, Hazreti Süleyman'ın ülkesinin önemli merkezleri, bugün hala o bölgelerdeki baharatların başka bölgelerdeki baharatlara göre hem daha kaliteli hem daha bereketli olmasını da böyle bir şeye dayandırıyorlar. Çünkü bunlar Melike'nin ağaçlarıydı ve Hazreti Süleyman tarafından ilk ağaçlar buraya dikildi diye. Yani her zaman böyle mistik bir hikayesi var. Zümrüt-ü Anka'nın da öyle mesela, öyle bir hikayesi var ki pek çok hikayesi vardır. Zümrüt-ü Anka'nın da yuvasını baharatlarla oluşturduğunu, bugün var olmayan baharatların adı da geçiyor orada. Ve deniyor ki mesela, vaktimiz varsa bir tanesinden bahsetmek
buyurun,
isterim.
Buyurun, iki, çok, buçuk, üç dakikamız
kısaca.
Var.
Kısaca mesela bahsedilenlerden bir tanesi sadiç baharatı, sadiç yaprakları. Tam olarak karşılığının ne olduğunu bilmiyoruz. Son şeyleri Roma İmparatoru Nero'na gönderilmiş. Ondan sonra kayıp bu baharatın ne olduğuna ilişkin.
Belki biri yakmıştır, vermemek için.
Alıntılar var. Çok yakmışlar, evet. Yani şeyler de çok yakmış. Mesela siz baharat zenginisiniz. Haset edip sizin ağaçlarınızı yakanlar ya da tüccarlar mesela, bana sat dedim, satmadınız, öbür tüccara daha pahalıya satıyorsunuz, girip yakıyorum. Ülke, kasaba yakılıyor böyle. Çok acımasız baharat savaşları var. Yani baharat öyle lezzet, aman da ne güzelden daha çok korunması gereken. O yüzden de hikayeler anlatılıyor biraz da. Yeri yurdu bilinmesin çünkü gasp edilebiliyor. Öyle çok korumalar da olmayabiliyor. Topraklar çok açıkta.
Evet.
Zümrüt-ü Anka'nın mesela Hıyar Şembe Amaltas diye anılan bir baharat var yuvasını kurarken. Pelesenk dallarından kuruyor ağaç. Dallarından. Bu ilginç. Bugün hala antioksidan ve iltihap giderici, hı hı, ve özellikle de alerjen bünyelerdeki bir takım rahatsızlıkların tedavisinde hala kullanılan bir şey. İnsülin salınımı için de dengeleyici ilaç olarak da kullanılıyor ve ilaçların yapımında da kullanılıyor. Yara merhemi olarak kullanılmış. Öksürük şuruplarında kullanılıyormuş. Bunun çok ilginç bir hikayesi var. Yaprak ve tohumu zehirli. Ama meyvesi bu söylediklerimizi yapıyor.
Bunu bulana kadar ya, çok canlar gitmiştir belki de.
Dolayısıyla bugün elimizde, tekrar söylüyorum dinleyicilerimiz için, evinizdeki baharat dolabına baktığınızda ya da geçen biz sohbet ederken arkadaşımla bahsetti, yemek siparişi verdik. Yanında böyle küçük paketlerde tuz ve karabiber getiriyorlar. Şöyle dedi, şu karabiber için 6. yüzyıla gitsek neler alırdık?
Ben de onu düşündüm. Biz zaman yolculuğu yaptık.
Biz onları bazen atıveriyoruz ya köşeye, kullanmadık. O kırmızı biberler, küçük paket vesaire. Yani kıymeti gerçekten bugün mutfağınızdaki baharat dolabına baktığınızda hakikaten bunu düşünmek keyifli geliyor bana. Ben aşağı yukarı bir çalışma için 4 aydır falan baharat bakıyorum. Dolayısıyla ne zaman baharat kullansam şimdi aklıma geliyor. Yani ne zaman karabiberlere baksam şöyle 5 tanesini ayırıp evet bir çeyiz şeklinde kendi kendime gülümsüyorum. Bunu da söylemek isterim. Ülkemiz bu konuda çok zengin. Kıymetli bir ticaret yoluyuz, aynı zamanda hepsine ulaşıyoruz. Keyfini çıkarmak için iyi bir yerdeyiz. Dilerim mutfağınızdaki baharat dolabınıza bakmanızda bugünün bir hatırası kalır diyerek toplamış olayım ben söyleyeceklerimi.
Artık dinleyicilerimiz bundan sonra baharatlarına baktıklarında farklı bir gözle bakacaklar.
Dilerim.
Emin olabiliriz.
Hak ediyor baharatlıklar.
Sayın Kutlu Ata, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
aktardıklarınız
ederim.
İçin. Bizi aydınlattınız gerçekten baharat konusunda bugün. Değerli dinleyicilerimiz, baharatı konuştuk programımızın ikinci bölümünde. Elif Berna Kutlu Atay ile beraber ve bu kadar baharat dedikten sonra da Demet Sağroğlu'ndan Baharat Yollarını dinleyelim. Metin Altıok'un şiirinden bestelenmiş bir şarkı.
Yol uzun, gece kara, ben bu garip yolculukta. Yol uzun, gece kara, ben bu garip yolculukta. Çoğaldıkça çoğaldım. Evvel biriydim, şimdi milyonlar. ellerim yana yana, yorulmuş yüreğim, tuz biber ve kimyonla sevgi taşıyorum. Gözlerim yana yana, yorulmuş yüreğim, tuz biber ve kimyonla.
Baş Tacı programının bu haftalık sonuna gelmiş oluyoruz değerli dinleyicilerimiz. Didem Güneri, Özlem Öztaş, Melih Demirezer ve Burcu Aydemir sizlerle beraberdik. Haftaya tekrar görüşünceye dek esen kalın.
Baş tacı.